Ayrım 3, Keşke Kadın Olsam, Aykut Oğut, sayfa 42. Kadını erkeklerden daha üstün yapan özellikler. 1. Güçlü olmak. Ah, bu maddeyi size bir anlatabilir, inandırabilirsem gerisi son derece basitleşecek. Öncelikle şu an bildiğimiz, anladığımız güçlü olmak kavramına göz atalım. Bakın, bu tanımı direkt Türk Dil Kurumu sözlüğünden aldım. Güçlü. Köken T. Cinsiyet erkek. 1. Gücü çok olan. 2. Etkili, önemli, nitelikli. 3. Şiddetli. Aman diyeyim, almaz olsaydım. Kelimenin cinsiyeti bile erkek olmuş. Vallahi bravo. Birkaç bin yıl önce harika iş yapmışlar. Böyle bir propaganda, bu kadar başarılı bir reklam kampanyası daha insanlık tarihinde görülmemiştir. Kadınlara ait bir özelliği al, erkeklere devret, bir de kelimenin kendisini erkek yap. Şablonlarla yaşıyoruz. Bu hayatın hemen hemen her alanında böyle. Şimdi yapmamız gereken şablonları değiştirmek. Bunu sizin için erkeklerin yapmasını beklemek, 5 yaşındaki çocuğun elinde duran çikolatayı size vermesini ve bundan çok mutlu olmasını beklemek kadar anlamsız olurdu. Bu gücü siz bize verdiniz. Siz geri alacaksınız. Şablonlarım sonucu ben de gücü farklı anlamıştım. Bir erkek çocuk olarak güçlü olmam gerekiyordu. Annemse bana gerçekten evrensel anlamda, feminen anlamda güçlü olmayı öğretmeye çalışırken ben sözlük anlamıyla aynı fikirde olmaya çalışıyordum. Evde hep bir güçlü kelimesi geçer dururdu ve annem beni hep güçlü görmek istediğini söylerdi. O öldükten sonra bulduğum günlüklerinden birinde aynen şunları yazmış. 1977 kışında 6 yaşındayken yüzme dersleri alıyordun. Bir gün havuza atlayınca nedense paniğe kapıldın. Hemen yanında duran iplere tutunamadın ve batmaya başladın. O an suya atlayıp seni kurtarabilirdim ama atlayıp atlamamak arasında çok bocaladım. İpe tutunabilmeni çok arzu ediyordum. Başın gerçekten derde girmeden nasıl olsa kurtaracağımı biliyordum seni. Galiba her zaman seni çok güçlü görmek istedim. Elbette biliyordun. İçsel rehberliğini sizden daha iyi kullanabilen bir varlık var mı şu koca evrende? O günü hatırlıyorum. Çırpınmaya başlamıştım ve biraz daha uğraşsam tutunabileceğimi fark ediyordum. Ama annem daha istediği sonucu elde edip bana gücün ne demek olduğunu deneyimletemeden yüzme antrenörüm anında suya atlayıp kurtardı beni. Elbette adamın derdi bana gücü mücü öğretmek değil, boğulan öğrencisini kurtarmaktı. Havuzdan çıktığımda etraftakilerin dalga konusu haline gelmiştim. Bir tutunamadın ipleri, hiç yakıştım erkek adama. Sanki fizik kanunları kız çocuk erkek çocuk ayırıyordu, gerizekalılar. Bir dahaki sefere smokinle geleyim, atlayıp seni kurtarmak daha keyifli olur. Minik bir balina gibi battı suya ayol. Yavrum yazık, gücü yetmedi, ne yapsın? O günden sonra güçlü olmayı annemin öğretmeye çalıştığı gibi değil, toplumun uygun gördüğü şekilde algılamaya başlamıştım. Güçlü olmak becermek demekti. Her ne olursa olsun becermek. Güçlü olmak kimseye muhtaç olmamaktı. Güçlü olmak her şeyi çok iyi yapmaktı. Güçlü olmak korkmamak, panik olmamaktı. Güçlü olmak yukarıdakileri deneyimlesen bile dışarı göstermemekti. Güçlü olmak mücadele etmek, ne olursa olsun çırpınmak demekti. Halbuki çırpındığım için batıyordum ve annem bunu biliyordu. Bana anlatmaya çalıştığı çırpınmayı bırakmam gerektiğiydi. Güçlü olmak çırpınmamak, güvenmek demekti. Bunu anlamadan öküz gibi 20 sene yaşadım. Kendimi diğer şekilde güçlü bir erkek haline getirdim. Artık korkusuzdum. Kimseye muhtaç değildim. Kimse bana yan bakamazdı. Duygusallaşmayı, duygusallaşırsam bile göstermemeyi becerebiliyordum. Mücadele göbek adım olmuştu. Hatta tam bu noktada sizlerle paylaşmak istediğim bir şiirim var. Bu şiiri annem öldükten hemen sonra onun için yazmıştım. Daha sonra şarkı sözü olarak da kullanıldığına göre beğenilmiş olmalı. Ama bakın, gücü nasıl anlamışım. Yağmur annem. Yağmur yağıyor, gözlerimden yorgun kalbime. Seni çok uzak bir yere gönderiyor gibiyim ben niye? Yağmur yağıyor üstüme. Sen sessiz sakin giderken ellerde. Yağmur yağıyor üstüne, sessiz ve sakin. Ben çaresizce. Sabah oldu bak, soğuk ve yalnız. Artık kimsesiz. Dinledim anılarda seni. Dokundum sana bir deli huzurla. Yağmur yağdı üstüme. Sen sessiz, sakin giderken ellerde. Yağmur yağdı üstüne. Sessiz ve sakin. Ben çaresizce. Söz verdim biliyorum. Ağlamak yok, tutuyorum. Söz verdim, ayaktayım. Yıkılmak yok. Yağmur yağdı üstüme. Sen sessiz sakin giderken ellerde. Yağmur yağdı üstüne. Sessiz ve sakin. Ben çaresizce. Olur da arzu ederseniz, Ümit Sayın, Yağmur diye ararsanız bulabilirsiniz şarkı halini. Ağlamamayı, duygularımı belli etmemeyi, yıkılmamayı nasıl da güç zannetmiştim. Ben size elbette kendinizi dağıtın, ortalıkta sefiller gibi sürünün, ağlayın, zırlayın, başka da bir şey yapmayın demiyorum. Birbirini takip eden yıllar içinde kafam iyice karışmaya başlamıştı. Hani kadınlar güçlü erkek seviyordu? Hani güç herkesin sahip olmak istediği şeydi? Ne ilişkilerim yolunda gidiyordu, ne ben mutluydum. Güçlü olmak bu kadar dandik bir durumsa, niye herkes erkek gibi güçlü olmaya çalışıyordu? Biz olduk işte, ne oldu? Başımız göğe mi erdi? Gerçek güç ne benim anladığım şekilde, ne de tam tersiydi. Ve gerçek gücün ne olduğunu Esra ile tanışınca anladım. Ne mutlu bize, artık huzur dolu bir evimiz var ama ilk zamanlarda tartıştığımız olmuştur. Sanırım daha ikinci ayımız civarındaydı. Tartışmaya başlamıştık. Nedenini tam olarak hatırlamıyorum. Ama sebebin benim hırçınlığım olduğunu hatırlıyorum. Her ne olduysa bir an annem gözümün önüne geldi. Babamın anneme bağırması, annemin de ona bağırarak yanıt vermesi, babamın annemi itmesi, benim annemi korumak için babamın üstüne saldırmam, onun gözündeki korku ve annemin ağlaması kulaklarımda yankılanmaya başladı. Biz aynı şekilde kavga etmiyorduk ama seslerimiz yükseldiği için bütün içime attıklarım tetiklenmişti. Bir anda çocukluğuma gitmiştim. Esra hala bir şeyler söylüyordu ama onu duyamıyordum bile. Çocukluğum avazı çıktığı kadar bağırmakla meşguldü o sırada. Kalbimin acımaya başladığını hissediyordum. Halbuki olması gereken bu değildi. Ben bir erkektim. Kalbim sadece kan pompalamakla görevliydi. Ben kendimi tutuyordum ama gözyaşlarım çıldırmış gibiydi. Hüngür hüngür ağlamaya başladığımı fark ettim. Artık ben değil, sadece dışarıdan hızla gelmekte olan felaketi izleyen bir gözlemciydim. Esra'nın, sevdiğim kadının karşısında ağlıyordum. Hayatımda böyle ağladığımı hatırlamıyorum. İşin kötüsü, niye ağladığımı bile bilmiyordum. Erkekliğin yüz karasıyım. Esra beni böyle görmüştü ya, şimdi kesin bırakırdı beni. Böyle bir erkeği kim ne yapsın ki? Tek söyleyebildiğim şu olmuştu. Çok özür dilerim. Beni böyle güçsüz görmeni istemezdim. Esra yavaşça bana doğru yaklaştı. Kızgınlığı, öfkesi geçmişti bile. Yavaşça sarıldı ve kulağıma usulca fısıldadı. Seni tanıdığım günden beri hiç bu kadar güçlü olmamıştım. Bana acıdığı için yapmıyordu bunu. İçimde uyanmaya başlayan beni görmeye başlamıştı. Duygularını ifade edebilen, onları bastırmayı değil, kucaklamayı becerebilen, acılarından kaçmayı değil, içinden geçmeyi deneyimleyebilen birini görmüştü. Esra aslında içimdeki dişil enerjiyi kucaklıyordu. Öfke, korkunun ben cesurum maskesi takmış halidir. Nedir erkeklerin ilk yaptığı şey? Ne kadar eğitimli, kültürlü olursak olalım, ne kadar öküz olursak olalım, hemen hemen hepimizin ortak bir noktası var. Hemen öfkeye yönelmek. O kadar hazırız ki öfkelenmeye ve kas gücüyle olayları halletmeye, artık doğamız halini almış. Eğitim seviyesine göre değişiyor tepkilerimiz. Tabancayla veya krikoyla saldırmaktan tutun, öfke içinde elinizi masaya vurmaya kadar. Kadın da öfkelenir elbette, eğer -16'lara doğru gidiyorsa. Erkekse sadece öfkelenir, tıpkı bir hobi gibi. Çünkü erkek korkaktır. Öfkenin, korkunun maske takmış hali olduğunu o kadar çok defa deneyimledim ki hayatımda, artık doğruluğundan hiçbir şüphem kalmadı. Her öfkelendiğinizde kendinize şunu sorun: şu an neden korkuyorum? Göreceksiniz, cevabı hemen gelecek. Etrafınızda bulunan bütün erkeklere bir göz atın. Sürekli bir öfke içindeler. Çünkü sürekli korkuyla yaşıyorlar. Öfke ve güç bir arada o kadar güzel harmanlandı ki, erkeğin en önemlisi, onu güya üstün yapan özelliği halini aldı. Kadınsa ancak erkek gibi olma ihtiyacı duyduğunda başladı bunu kullanmaya. Erkeğin altında ezildiğini anladığı zamanlarda. Bizim evde çok gördüm bunu. Eminim sizler de hemen hemen aynı şeyleri deneyimlemişsinizdir. Çocuğum işte, bir şeyler istiyorum. Annem benimle konuşup istediğim şeyi niye istediğimi anlamaya çalışır, sonra da olup olamayacağına bakardı. Babamsa annemden çok daha üstün olduğu için çok daha farklı, çok daha yapıcı ve anlayışlı yaklaşırdı olaya. Olmaz. Ama niye? Ben öyle diyorum, o kadar. Şunu kafanıza sokun artık. Bu evde benim dediğim olur. Sonra da elini kolunu bir yerlere vurur, sinir içinde kalkardı masadan. İyi güzel, havanı attın, postanı koydun, hepimiz de güya çok korktuk da en önemli soruya hala cevap vermedin. Neden? Neden erkeğin dediği olur? Neden hep erkek karar vericidir? Neden kadın erkeğin dediklerine boyun eğer? Neden kadın erkeğin malı gibi yaşar? İster kadın olun, ister erkek, bu sorulara verebilecek bir tek cevabınız olabilir. Çünkü öyle. İşte hepsi bu kadar. Bir tek anlamlı ayakları yere basan açıklama bulamazsınız. Halbuki tek bir açıklaması var. Çünkü erkek korkaktır ve kendini hep ispatlamak zorunda hisseder. Ancak doğruluğundan şüphe duyduğumuz şeyleri dışarıya ispatlama kaygısı taşırız. Eğer boyunuzla ilgili içten içe sıkıntılarınız varsa, yüksek topuklu, hatta apartman topuklarla bunu değiştirmeye çalışırsınız. Eğer yalnız olmayla ilgili içinizde eziklik yaşıyorsanız, internet profilleriniz büyük grupların olduğu resimlerle dolu olur. Eğer kendinizi içten içe başarısız hissediyorsanız, sürekli nasıl başarılı olduğunuzu dışarı anlatmaya başlarsınız. Hayatı tek bir formüle indirgeyip, topuklu ayakkabı giyenler komplekslidir. Profilinde grup fotoğrafı olanlar yalnızdır gibi genellemeler yapmıyorum. Esra'nın boyuyla ilgili hiçbir derdi yok. Arada o da seviyor yüksek topuklu giymeyi. Anlatmaya çalıştığım kişiler bunu ispat olarak kullanmaya çalışanlar. Erkek hep erkek olduğunu ispatlamaya çalışır. Çünkü erkek değilse kadındır veya kadınsıdır demektir. Kadının boktan bir şey olduğunu zaten biliyoruz. O zaman mecburuz erkek olmaya. Kadının boktan bir şey olduğu bize o kadar güzel pazarlandı ki, kadınlar bile buna inandılar. Hatta bir noktadan sonra anneler bu pazarlama zincirinin en önemli oyuncuları halini aldılar. Nasıl mı? Son derece basit bir testle size hemen ispatlayacağım. Anne olanlar, lafım size. Erkek çocuğunuz bebeklerle oynamaya, içinden geldiği gibi ağlamaya, bilgisayar ve futbol yerine yün kazaklar örmeye, kanaviçeler işlemeye yönelse ne yapardınız? Hemen arkadaşlarınıza telefon edip müjde mi verirdiniz? Aa, benim oğlan neler yapıyor, neler. Maşallah teyzesi, bak bu dantelleri oğlum yaptı diye. Yoksa panik bir şekilde babasını arayıp, Cemil, Cemil, ay düşüp bayılacağım şimdi. Neydi senin şu psikolog arkadaşının adı? Murat'ı hemen ona götürmemiz lazım. Oğlan sapıttı mı derdiniz? Eğer dürüstseniz, %99'unuz oğlunda bir gariplik olduğunu düşünecektir. Yaptığı şeyleri normalde kim yapmalı? Bir kız çocuğu. Oğlan bunları yapıyorsa kız halini alıyor demektir. Yani kötü bir yerlere gidiyor demektir bu olay. Verdiğiniz mesajdan memnun musunuz? Ama kız çocuğu askerlerle oynamaya kalksa veya futbola ilgi duysa evde bir bayram havası sorma gitsin. Maşallah bizim kız oğlan çocuğu gibi. Tam erkek Fatma Yol. Yıllarca hiç anlayamadığım şeyler oldu toplumda. Oku, oku da adam ol denildi. Niye oku oku da kadın ol denilmedi? Büyükleri kızdırdıysak efendi ol, adam ol denildi. Niye efendi ol, kadın ol denilmedi? Hatta belki daha bile iyisi insan ol, insan niye denilmedi? Ah annelerimiz ah. Bütün olay sizin başınızın altından çıkıyor, farkında bile değilsiniz. Babalarımız, erkekler bunu niye yapıyor belli. Garibim seviyesi o kadar ama siz buna niye izin veriyor? Kendi cinsinizi bu kadar aşağılatıyorsunuz. Eğitim seviyeniz ne olursa olsun, oğlunuzu hangi sınavlara, yarışları hazırlıyor olursanız olun, günün sonunda kaçınılmaz bir yere doğru gidiyorsunuz. Bu şekilde yetiştirdiğiniz oğlunuz ya diplomalı bir öküz olacak ya da diplomasız. Elbette kadın ile erkek arasında farklar olacak ama bunlar son derece içsel farklar. Ben de oğlumun ruj sürüp ortalıklarda dolaşmasını çok sıcak karşılayamayabilirim. Ama kadın gibi göründüğü için değil. Ruj dünyanın en zararlı kimyasallarından biri olduğu ve gün içinde sürekli yemek zorunda kaldığınız için. Anlayacağınız gibi 8 yaşındaki kızımı da boyalı maymun gibi görmekten çok zevk alacağımı söyleyemem. Güçlü olmak konusuna yine değineceğim. Merak etmeyin. Şimdi gelin büyük pazarlama zincirinin diğer maddesine göz atalım. Gücün ne demek olduğunu yeniden tanımladılar. Güç, öfke demekti. Sert olmak demekti ama planda hala eksiklikler vardı. Kadının en önemli üstünlüklerinden birine daha bok atmamız gerekiyordu. Yoksa ileride sorun yaşayacaktık. 2. Duygusal olmak. İçinde yaşam oluşturabilme yetisi olan kadın bu gücüyle birlikte başka donanımlara da sahipti. Bir bebeği, bir canı, yaşamı içinde oluştururken duygularını kullanması gerekecekti. Duygular bir erkeğin asla kadın kadar derine indiremeyeceği şeylerdi. O zaman ne yapmak lazımdı? Duygusal olmaya, duygulara bok atmak. Duygusal olmak, duyguları ile bir bütün içinde olabilmek, hissettiklerini açık açık, filtresiz bir şekilde dışarı ifade edebilmek demektir. Verici olabilmek, koruyucu olabilmek, sevgiyi, sevinci paylaşabilmek demektir. Kadınların eskiden çok güzel ve rahatça yapabildiği gibi. Yine size daha net açıklayabilmek adına sözcükleri karıştırmaya başladım. Kelimeleri bilmediğimden değil, toplum olarak bize neler öğretiliyor, farkında bile olmadan nelere inanıyoruz, onu görmek, göstermek istedim. Günün sonunda her şey bir öğrenilmişlik, siz fark etseniz de, fark etmeseniz de. Yine sevgili sözlüğümüzden bir alıntı. Duygu. 1. Duyularla algılama. His. 2. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. 3. Ön sezi. 4. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. 5. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Söz veriyorum bir daha bakmayacağım sözlüğe. Baktıkça benim sinirim bozulduğuna göre okudukça sizin de bozuluyor olmalı. Kim yaptı bu tanımları? Gece kafalarını yatağa koyduklarında nasıl rahat uyuyabiliyorlar bilmiyorum. Ayrıca bu nasıl bir tanımlama? Ben hiçbir şey anlamadım. Siz anladıysanız, inanın ben gerizekalı olduğumu kabul etmeye dünden razıyım. Duygu nedir? Duyularla algılamadır. Umarım duygusallık meziyetine sahip kadınlarımız niye bugün bu halde olduklarını yavaş yavaş anlamaya başlamışlardır. Baktığım sözlüğümüz bana gereğinden fazla yardım ediyor. Esra'ya sormaya karar verdim. Esra ayaklı sözlük olduğundan değil, kadınlığını, dişil tarafını tamamen sahiplenebilmiş biri olduğu için. Yanına gittiğimde bilgisayarının başında çalışıyordu. Böyle derin bir konu uzun sürer diye lafa aynen şöyle başladım. Bir tanem, vaktin olduğunda senden bir şey isteyeceğim. Söyle canım. İşin bitince bana duygusallık ne demektir bir iki cümleyle tanımlarsan sevinirim. Senin tanımını istiyorum kitaba yazmak için. Böyle söyledim ve ofisime doğru yürümeye başladım. Ne de olsa zamana ihtiyacı olacaktır. Arkamdan seslenirken bilgisayarından başını kaldırmaya bile ihtiyaç duymadı. Hissedebilmek, hissetmeye sonuna kadar izin vermek ve bu sayede daha derin algılamaktır. Biraz daha zorlansaydın cevap verirken şeker, ben iki gündür kafa patlatıyorum güzel bir tanım bulabilmek için. Sözlük değilim ama duygu ve duygusallığı yeniden tanımlama cüreti göstereceğim. Kitaplarınızda yazan tanımı değiştiremeyebilirim ama kalplerinizde yatan tanımı değiştirmenize yardımcı olmayı umabilirim. Duygu, duygusallık. Hissedebilmek, hissetmeye sonuna kadar izin vermek ve bu sayede daha derin algılamaktır. Hissetmeye ne kadar izin veriyorsunuz? Kaçınız gözyaşlarınızı hep gizlemeye çalışıyorsunuz? Ağlamamaktan kaçınız gurur duyuyorsunuz? Çok beğendiğiniz bir şeyi ifade etmekten çekindiğinizi hiç fark ettiniz mi? Niye duygularınızı hep kapalı kapılar ardında yaşamayı seçiyorsunuz? En son ne zaman tanımadığınız birine gidip "Ne kadar güzel gözleriniz var," dediniz? Daha da önemlisi, en son ne zaman birinin gözlerinin son derece güzel olduğunu fark ettiniz? Binlerce yıl önce. Duygu denilen kısmımızı bir çeşme gibi düşünün. Her gün biraz daha kıstığınız ve sonunda suyun akmamaya başladığı bir çeşme. Hayat o çeşmenin etrafında yeşermesini durdurdu. Yaşam su olmadan nasıl var olamıyorsa, insan duygu çeşmesinin duygusallığı olmadan derinlemesine var olamadı. Kadının en büyük meziyetlerinden birinin daha önü tıkanmıştı. Duygularının en güzel ifade şekillerinden biriydi ağlamak. İçimizde sıkışan enerjilerin dışarı açılımıydı ağlamak. Hissedebilmenin en derin anlarından biriydi. Duyguların maddi hale, elle tutulur hale gelme durumuydu gözyaşları. Duygularına dokunabilirdiniz karşınızdakinin gözyaşlarına dokunarak. Ama ayıplandı ağlamak. Erkeklerin yapmaması gerekiyordu artık. Yazarken bile utanıyorum ama yazdığım için benim ayıbım değil, kullandıkları için onların ayıbı. Karı işi idi ağlamak. Ne ağlıyorsun karı gibi? Denildi ilk defa. Duyguların incisi, duyguların doğum anı olan gözyaşları artık ayıptı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 56.